Ayrım 23. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşal. Sayfa 195. 8-11. Sonraki devirlere Töles boylarının yansımaları. Açıkça ve sıklıkla vurgulamaya çalıştığımız gibi Töles adı sadece bir boyun adı değildi. Bu konu Türk tarih yazımında çok karıştırılmıştır. Kaynaklar tarafından açıkça ifade edildiği gibi tüm boyların genel adıydı. Genel ad kaydı bizi daha eskilere götürmektedir. Büyük Hun İmparatorluğu zamanında devlete bağlı Tingling, Kekun, Kırgız, Hoçiye gibi bazı boy isimlerinden bahis vardır. Bunların içerisinden geniş Bozkır sahasında Altaylardan Urallara kadar uzanan bölgede yaşayan Tinglingler de çok sayıda alt boya ayrılan bir boy grubuydu. Milattan sonra 2. asırdan sonra onların yerini Kao Çeyalar, Kanglılar aldı. Kao Çeyalar da yani yüksek arabalılar da Tingling'ler gibi çok sayıda boyun adıydı. Kao Çey ismi tarih sahnesinden çekilince yerini Töles'ler aldı. Töles adı da 603 yılına kadar aynı fonksiyonu icra etti. Daha doğrusu bu tarihlerde siyasi ve sosyal karışıklıklar sonucu Doğu ve Batı Göktürk devletleri sarsıntı geçiriyordu. Bu sarsıntı boylara da yansıdı. Artık boy grupları değil, teker teker boylar ön plana çıkmaya başladılar. Bunların ilk ve en önemlisi Sirtarduşlardır. Batı Göktürk ülkesinde yani Kırgızistan ve Kazakistan topraklarında 634'ten sonra 10 ok boy örgütlenmesi ortaya çıktı. Bu organizasyon daha sonra Türgiş adını aldı ve Oğuzların altyapısını oluşturdu. 766'dan sonra ise Batı Oğuzları diye adlandırıldı. Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarını kuran Oğuz Türkleri işte bunlardır. Karluklar, Göktürk ve Uygur devletlerinin içinde yer aldıktan sonra bağımsız hareket etmeye başladılar. Nihayet en önemli tarihi rollerini Karahanlı Devleti içinde oynadılar. Günümüzde Fergana, Özbekistan ve Kırgızistan vadisi ağırlıklı olmak üzere Kuzey Afganistan'da yaşamaktadırlar. Dokuz Oğuzlar en doğuda oturduklarından Uygur Kağanlığı'nın esas kütlesini ve gücünü teşkil ettiler. 840'ta Büyük Uygur Kağanlığı yıkılınca bir kısmı Çin'e yöneldi ve Ordos Kansu bölgelerine gitti. Bir kısmı da Turfan civarına gelerek Karahanlı Devleti'ne katıldılar. Kırgızlar zaten eskiden beri Yenisey bölgesinde yaşıyorlardı. Moğol hakimiyeti devrini takiben 1700'lü yıllara kadar devam edecek uzun süreçte güneye doğru ilerleyerek bugünkü yerlerine geldiler. Uygurlar, Töleslerin doğu grubunun içinde yer alıyorlardı. Dokuz Oğuzların üzerine hakimiyetlerini, devletlerini kurdular ve onlarla bütünleştiler. Devletleri yıkılınca bir kısmı Çin'e, bir kısmı Turfan'a göç etti. 9. Uygurlar. Orta Asya Türk tarihinin eski devrinde Bozkır coğrafyasında Bozkır kültürüyle kurulan 3. büyük devlet Uygur Kağanlığı'dır. Uygurlar, 8. yüzyılın ortasında Göktürklerin zayıflaması üzerine Basmıl ve Karluklarla bağımsızlıklarını kazanıp kendi devletlerini oluşturma fırsatını buldular. Bu kağanlık, Orhun merkezli halde yaklaşık 100 yıl devam ettikten sonra Kırgızlar tarafından yıkılınca ikiye ayrılan Uygurların bir kısmı Kansu Ordos bölgesine, diğer bir kısmı ise Beşbalık bölgesine geldiler. Takip eden asırlar içinde her iki grupta yaşadığı bölgede hayat tarzını değiştirerek yerleşik kültüre geçtiler. Manihaizm, Budizm ve İslam dinlerinin de etkisi buna katılınca eski Türklerin farklı bir yönleri ortaya çıktı. Dolayısıyla yerleşik hayat tarzı onlara günümüze kadar gelen diğerlerinden değişik, eşsiz sanat eserleri meydana getirme fırsatı tanıdı. Sonuçta Uygurlar, Türk tarihinin Bozkır kültürüne göre sanatsal açıdan çok farklı bir cephesini oluşturdukları için kendilerine özel bir yer edinmişlerdir. Uygur adı Çin kaynaklarında Huayi Ho, Wei Ho, Huayi Hu, Wei Wu Er gibi şekillerde transkribe edilmiştir. Uygur adına 945 yılında yazılan Chie Wu Wu Tai Shi, Eski Beş Hanedan Tarihi adlı Çin kaynağında şahin gibi dolaşan hücum eden anlamı verilmektedir. Yine uy, akraba müttefikten geldiği ve 10 Uygur adının 10 müttefik kabile anlamında olduğu da bildirilmiştir. Daha başka anlamların da verildiğine de rastlanmaktadır. Orta Asya'da Göktürk hakimiyetinin sona ermesiyle doğan siyasi boşluktan faydalanarak kendi devletlerini kuran Uygurlar, aslında Töles boylarının arasında hatta daha öncesinde Kaoçe, Kanglı boylarının arasında bir kabile olarak görünmektedirler. 603 yılını takiben Göktürklere karşı isyan eden Töles boylarının arasında da adlarından bahsedilir. Bu arada 627-646 yılları arasında güçlü bağımsız bir şekilde varlığını korumaya başarabilen Sir Tarduş siyasi birliğinin içinde yer aldılar. Daha sonra 648 yılında Çin'e bağlandılar. 682'de 2. Göktürk Devleti kurulunca 9 Oğuzlarla birlikte bu devlete itaat etmek zorunda kaldılar. 9 Oğuz boyları şu kabilelerden oluşuyordu. Pug, Puku, Hun, Bayırku, Tongra, Tunglo, Siçiye, İzgil, Çipi, Apuse, Kulunvuku, Atiye, Ediz. 9 Oğuzlara Uygurlar da katılınca 10 Uygur adıyla anılmaya başladılar. 740 yılından sonra 2. Göktürk Devleti iç karışıklığa sürüklenince Basmınlar, Karluklar ve Uygurlar ittifak yaparak ayaklandılar. Mağlup ettikleri Göktürklerin hakimiyetine karşı önce Basmınların kağanlığını kurdular. Uygurlar doğu, Karluklar batı kanatlarının idarelerini yani yabguluklarını aldılar. Basmıl kağanlığı daha fazla yaşama fırsatı bulamadı. Çünkü Uygurlar 744 yılında Basmınları bozguna uğratarak tarihçiler tarafından Ötüken Büyük Uygur Kağanlığı adı verilen devletlerini oluşturdular. Bundan sonra yaklaşık Orhun Selanga ağırlık merkezli olmak üzere Moğolistan coğrafyasında Büyük Uygur Kağanlığı'nın hakimiyeti söz konusudur. Bu esnada Uygurların kendileri de alt boy gruplarına ayrılıyorlardı. Bu alt boy grubu da yani bir tür küçük kabile birliklerinin adları Yaglakar, Hutukuhu, Çioluvu Kürebir, Küremür, Mokohişiçi, Bagasıgır, Avuçiye, Ebirçek veya Abırçak, Huvusu, Yavuku Yağmurkar, Hisiyevu, Ayavire, Ayabire, Ayamur, Aymur idi. Uygurların kendilerinin de 9 kabileden oluştuğunu ve bunun dikkat çekici durum olduğunu belirtmek gerekir. 9.1. Kökenlerinden bağımsızlıklarına kadar Uygurlar. Diğer taraftan Uygurların meydana getirdiği büyük kağanlığın zengin tarihi, onların kökenlerinin Çinli tarihçiler tarafından daha eski devirlerde aranmasına sebep olmuştur. Aslında Çin kaynaklarında Hun, Göktürk, Huanhuan ve benzeri büyük devletlerin hepsinin geçmişlerini en eski devirlere bağlanmış olması, Çin'in üzerinde ve Orta Asya tarihinde yaptıkları etkiden dolayı ortaya çıkan çarpıcı sonuçtur. Uygurların kökeni konusunda kilit konumunda olan Kaoçe, Kanglı boylarıdır. Aslında boylarla ilgili daha önce de belirttiğimiz gibi Kanglılar tek bir boydan meydana gelmiyorlardı. Ancak Töles konusundan da açıkça anlaşıldığı üzere Kanglı boylarının içinde Uygur adının ilk transkripsiyonuna benzer bir boy isminin bulunması meseleyi biraz aydınlatmaktadır. Ama Kaoçe, Kanglıların hepsi Uygur değildir. Sadece Yuan Ho adlı kabile Uygurların adının ilk şekli olarak görünmektedir. 605 yılından sonra aynı isim Wei Ho şekliyle yeniden Töles boylarının içinde yerini almıştır. Bu sırada Tola Irmağı'nın kuzeyinde bulunan Uygurlar, Bugu, Tongra, Bayırku, Fulo, Buğra gibi diğer Töles boylarıyla birlikte yaşıyorlardı ve adları geçen bu boylarla beraber bir erkin tarafından idare ediliyorlardı. Dolayısıyla 605 yılı dolaylarında onların henüz küçük bir kabile oldukları sonucuna varabiliyoruz. Çünkü insan sayılarının 10 bin ve bunun yarısının da asker olduğu vurgulanmıştır. Tola Irmağı'nın kuzeyinde yaşayan Töles boylarının içlerinde gösterilmesi ve kökenleri anlatılırken bunun açıkça belirtilmesi konuyu netliğe kavuşturmaktadır. Zaten bu bölgede yaşayan söz konusu Töles boyları 140 yıl sonra 9 Oğuz kavramıyla Uygur Kağanlığı'nın ana unsurunu oluşturacaktır. 627 yılını takiben Doğu Göktürk Devleti hızla zayıflayınca Sirt Arduçlar doğudaki Töles boylarının içindeki en kuvvetli boy olarak ön plana çıktı. Çin tarafından da tanınan Sirt Arduç Birliği 646 yılına kadar Ötüken bölgesi ve Tola Irmağı civarına hakim oldu. Onlara bağlanan Uygurların ünvanı Huo İlteber'di. Bu tarihte Sirt Arduçlar zayıflayıp askeri güçleri dağılınca çok sayıda boy Çin'deki Tang Hanedanı ile ilişki kurup onlardan askeri ünvanlar alırken Uygurlar da boş durmamışlardı. Onlar da elçi gönderip dış siyasi bağlantıya geçerek Çin'den generallik ünvanları almışlardı. Bununla birlikte Uygurların adı 627 yılında vergilerin arttırılması üzerine Göktürklere isyan eden boylar arasında da geçmektedir. O zaman reisleri Pusa idi. Hatta üzerlerine gönderilen 100 bin kişilik Göktürk ordularını yenmeleri şöhretlerinin artmasına sebep olmuştu. Doğu Göktürk Kağanı İl, Hiseli, onların üzerine yeğeni Tuli'yi göndermiş, o da yenilmişti. Ancak yine de bu olaydan sonra kaynaklarda 646 yılına kadar Uygurların adından söz edilmez. 646'da Sirt Arduçların mağlup edilmesi sırasında Uygurlar Çinlilere yardımcı olmuşlardı. Bu sırada Pusa'nın yerine oğlu Tumitu Uygurların başındadır. 648 yılında Altay Dağları'nda bağımsızlığını ilan eden Çepi Kağan liderliğindeki Göktürklerin bir grubunu Çinliler, Karluk, Uygur ve Buguları kullanıp onların üzerine saldırtmak suretiyle mağlup etmişlerdi. Daha sonra Çin hakimiyetini tanımayan Batı Göktürk beylerinden Aşina Holu'nun bozguna uğratılması için hazırlanan Çin ordusuna Uygurlardan yaklaşık 50 bin kişilik bir ordu reisleri Po Yun liderliğinde katılmış. Taşkent'e kadar beraber ilerlemişlerdi. Po Yun 661-664 yılları arasında ölünce yerine önce kız kardeşi Pili Tuk geçti. 680 yılında ise Uygurların başında Tu Çiçi adlı reis görülmektedir. 717 yılında Uygur İlteberi ile Kargan'da savaşan Bilge Kağan, onu mağlup edip doğuya kaçmasına sebep olmuştur. Bu bilgiler ışığında Uygurların kendilerinin 740'lı yıllara kadar geçen sürede fazla bir varlık gösteremedikleri sonucuna varmak mümkündür. Ancak Uygurların dahil oldukları 9 Oğuz Birliği'nin 2. Göktürk Devleti döneminde 682-745 devlete karşı çıkan isyanlarda daima ön saflarda bulunduğunu belirtmek gerekir. 9.2. Bağımsızlıklarının kazanılması ve devletlerinin gelişmesi. Böylece 742 yılına gelindiğinde Uygurların çok kuvvetli bir şekilde tarih sahnesinde belirdiğini gözlemliyoruz. İkinci Göktürk Devleti Bilge'nin ölümünden sonra hızla zayıfladığında Karluk, Basmıl ve Uygurlar Moğolistan bölgesinde ön plana çıktılar. Aslında onların iç karışıklığa düştüğü sırada Çin İmparatoru devreye girmiş ve Sun Laonu adlı elçiyi Uygur, Karluk ve Basmıllara yollayarak onları Göktürklere karşı tahrik etmişti. Neticede ayaklanan bu üç boy 742'de Göktürk Kağan'ı Kutlu'yu öldürdüler. Sonuçta Basmılların reisi Kağan seçilirken Uygurlar doğu, sol, Karluklar batı, sağ kanat Yabguluklarını Yabgu, Kağan yani hükümdardan sonra gelen ikinci sırayı oluşturmaktadır. Daha çok devletin bir kanadını Kağan'a bağlı olarak idare edenlerin kullandığı ünvandır. İstemi Yabgu bunun en çarpıcı örneğidir. Aldılar ve hep beraber Çin'e elçi göndererek onlar tarafından resmen tanındılar. Mağlup Göktürklerin arta kalanları kendi aralarında Ozmış, Wusumişi, Kağan seçtilerse de yine Çinlilerin teşvikiyle adı geçen üç boy Ozmış'a saldırıp onu da öldürdü. Uğradıkları felaketlerden yılmayan Göktürkler en nihayet Ozmış'ın oğlu Payimeyi'yi Kağanlığa getirdilerse de 744 başarılı olamadılar. 745 yılında bu Kağan'da Uygurlar tarafından öldürülerek ortadan kalktı. Böylece Göktürk Devleti tarihe karışırken Uygurlar Orta Asya sahnesinde bağımsız devletleriyle yerlerini alıyorlardı. Bu arada Uygurlarla Basmalıların arası açılmış, Karluklar da Uygurların tarafında yer alınca Basmalılar yenilmişlerdi. Göktürk siyasi gücü de tamamen ortadan kalkınca Uygurlar bağımsızlıklarını rahat bir şekilde ilan etme fırsatını bulabildiler. 9.3. Uygurların rakiplerine göre güçlü olmasının sebebi. Uygurların Karluk ve Basmalılara göre daha kuvvetli olmasının sebebi hiç şüphesiz eski devirlere göre daha kalabalık olan 9 Oğuz boylarının kendi yanlarında yer almalarıdır. Bu 9 Oğuz kabilesinin adlarını konu bütünlüğü açısından tekrar belirtmekte fayda var. Bugu, Bayurku, Hun, Tongra, Seçiye, İzgil, Çiyipi, Apuse, Kulun Vuku, Atiyeler, Ediz. Bunlara Uygurlar da katılınca 10 Uygur olarak anılmaya başlamışlardı. Yani Uygur devletinin başlangıçta halkının ana kütlesini bu boylar grubu meydana getirmiştir. Aralarındaki bu bütünleşme sonraki devirlerde Uygurların bazı İslam kaynaklarında 9 Oğuz adıyla tanınıp kaydedilmelerine sebep olacaktır. Uygurlar kendi içlerinde de 9 Uruga küçük kabile bölünmüşlerdi. Bunlar Yağlakar, Uturgar, Kürebir, Bagasıgır, Ebirçek, Abırçak, Hazar, Huvusu, Yağmurkar ve Ayabiri adlarını taşıyorlardı. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Uygur Kağanlarının ilk hükümdarı Kutluk Bilge Kül oldu. Böylece yeni bir imparatorluk yükselirken doğuda ve batıda Uygurların toprakları genişlemeye başlamıştı. İlk etapta Uygurların hakimiyeti altına giren bölgeler batıda Altay Dağları ile doğuda Suveyi, Mançurya arasında uzanıyordu. Böylece Doğu Göktürk Devleti'nin eski topraklarını kapladıkları anlaşılıyor. Adı geçen Uygur Kağan'ı 747 yılına kadar yaşadı. Bu tarihte ölünce devleti her bakımdan geliştirecek olan oğlu Bayan Çor, Moyen Çor onun yerine tahta geçti. 9.4. Bayan Çor. Bayan Çor Kağan'ın devri her bakımdan Uygur devletinin geliştiği sağlam temellere oturduğu bir dönem sayılır. Çünkü 8 yıllık süre içinde devlet her bakımdan büyümüş, etrafındaki boy ve devletlere üstünlüğünü kabul ettirdiği gibi idari teşkilatlanmasını tamamlamıştır. Öncelikle Hun ve Göktürk dönemlerinde olduğu gibi Orta Asya'daki boyları kendine bağlamaya çalışmıştır. İlk zamanlarda Bayan Çor'un Kağanlığı halkın bir kesimi tarafından tanınmak istenmemiştir. Onlar Bayan Çor'un babasının hükümdarlığı zamanında yabguluk görevini yerine getirmiş olan Tay Bilge Tutuğu Kağan ilan ettiler. Kıtanlar ve Tatarlar da onlara katılınca Bayan Çor için tehlike büyüdü. Ne var ki o önce Bükekü civarında 2 gün süren çarpışmalarda Kıtan ve Tatarları mağlup etmeyi başarınca kendi soyundan gelen bütün kabileler geri dönüp ona bağlandı. Buna rağmen asilerin bazı beyleri ve diğer ileri gelenlerinin cezalandırılması üzerine Kağan kendi merkezine geri döndüğünde halk yeniden ayaklanıp Kıtan ve Tatarlardan bir daha yardım istedi. Ancak istedikleri yardım gecikti. Bayan Çor, onları çok ağır bir bozguna uğrattığı gibi sürülerini ve kadınlarını alıp geri döndü. Arkasından Selenga'nın kuzeydoğusunda Kıtan ve Tatarları ağır bir bozguna uğrattı. Kaçmaya çalışan Kıtanlar kendiliğinden teslim olurken Tatarlar Keyra Irmağı kaynağında ve 3 Birkü suyunda sıkıştırılıp askerlerinin yarısı öldürüldükten sonra teslim alındılar. Diğer isyancılar Tuzla Altır Gölü civarında mağlup edildikten sonra devletin doğu tarafındaki huzursuzluklar sona erdi 750'den önce. 750 sonbaharında Yenisey, Kemçik havalisinde yaşayan Çikler itaat altına alındı. Aynı yılın ilkbaharında Uygurlar Kuzeybatı Mançurya'daki Tatarları mağlup etti. 751'de bir kez daha Çikler yenildiği gibi Kırgızlar da baskına uğratıldı. Bu seferleri yapan Bayan Çor'un bir kumandanıydı. Kendisi aynı sıralarda Bolçu, Urungu Nehri üzerinde Cungarya bozkırlarında Altay Tanrı dağları arasında Karlukları yendi. 752 yılında ceryan eden çatışmalarda ise Vasmınlar, Türgişler, Karluklar ard arda mağlup edildiler. Şine Usu yazıtında yazılan bilgilere göre Uygur Kağanlığı'nın birliği için Bayan Çor Kağan'ın iç savaşlarının en azından 755 yılına kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Kuruluşları sırasında Uygurların en büyük müttefiki olan Karlukların batısında Türgişler yaşıyordu. Karlukların askeri gücü 100 yıl öncesinden beri zaten bilinen bir gerçekti. Bunlar zamanla Türgişlerle birleşince önemli bir rakip haline geldiler. Bu durum Karluklar üzerine sefer düzenleme ihtiyacı ortaya çıktığında Bayan Çor batıya doğru ilerledi. Altay Tanrı Dağları arasında yer alan geniş Cungarya, Tarbagatay bozkırlarındaki Karluklar yenilerek batıya doğru çekildiler. Aralarında Türgişler de mağlup olunca Uygur devletinin sınırları Seyhun Irmağı'na kadar genişledi. Doğu ve kuzeyden sonra batı yönünde de devlet önemli kazanımlar elde ediyor ve birlik sağlanıyordu. Kuzeyde Yenisey'in batı kolu Kemçik Irmağı civarında yaşayan Çikler de Bayan Çor Kağan'a bağlanmışlar ancak bu bölgenin güçlü boyu Kırgızlar henüz ona boyun eğmemişlerdi. Bu arada Selenga civarında isyan eden 8 Oğuz ve 9 Tatarlar mağlup edildiler. Artık Orta Asya'da rakipsiz kalan Uygurların siyasi üstünlüğünü bölgede yaşayan boyların hepsi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu arada Çin tarihinin en parlak hanedanlarından olan Tang İmparatorluğu karışıklığa sürüklendi. Diğer taraftan 751 yılındaki Talas Savaşı'nda uğradıkları ağır mağlubiyet onların Orta Asya'dan geri çekilmelerini sağlamıştı. Ardından Soğut asıllı An Lushan'ın çıkardığı isyan kısa sürede Tang İmparatorluğunu büyük bir kargaşa içine düşürdü. 755. Tang İmparatoru Hüsiyan Tusung 44 yıllık saltanatından sonra 755 yılında öldü ve yerine Su Tusung tahta geçti. Söz konusu isyan o zaman için yaklaşık 140 yıllık Tang hanedanının çatırdamasına yol açarken yeni imparator Uygurların yardımıyla düştüğü çaresiz durumdan çıkmaya çalışıyordu. Bu arada Bayan Çor Kağan bir Uygur prensesini gelin olarak gönderdi. Bayan Çor'un hedefi evlilik yoluyla akrabalık kurmak suretiyle Tang hanedanını etki altına almaktı. Yine birçok devlet adamını Çin başkentine yollayarak yeni diplomatik girişimlerde bulundu. Arkasından kendisi çıktığı büyük seferde Çinli devlet adamı Kuo Tusui ile birlikte Çin'e doğru ilerledi. Ve Sarı Irmağın kenarında Çin'e saldıran Türk asıllı Tunglo, Tongra boyunu yendi. 757 yılında Çin'e tekrar Yabguları ile birlikte 4000 asker ve çok sayıda at göndermişler, Çinliler de onları büyük bir tören ve ziyafetle karşılamışlardı. Onun gönderdiği Yabgu, bundan sonra An Lushan isyanının bastırılması işine girişti. Hisiyan Çi'ye giden ordu, Feng suyu kenarında asileri yendiği gibi neticede isyancıların eline geçen başkent Shang'an geri alındı. Arkasından diğer önemli bir şehir, hatta yazlık başkent olan Luoyang'ı geri almak üzere harekete geçtiler. Uygur kuvvetleri yine Yabgu idaresinde ilerleyip asileri tamamen bozguna uğrattılar. Hatta Longyang'ı da yağmalamışlardı. Onların sayesinde ülkesine tekrar sahip olan İmparator Su Tusung çok büyük hediyelerle Uygur kumandanlarını ödüllendirdi. 758 yılında İmparator Bayan Çor Kağan'a küçük kızını gelin olarak gönderdi. Tarihte Çin imparatorlarının öz kızlarını yabancı ülkelere gelin olarak göndermeleri çok az rastlanan bir gerçektir. Herhalde bu Uygurların Çin'e yaptığı yardımların karşılığı olmalıdır. Söz konusu prensesin adı Ning Kuo idi ve muhteşem bir merasimle Bayan Çor Kağan'a gönderildi. Kağan kendisine sunulan muhteşem hediyeleri devletine hizmet eden adamlarına dağıtmıştır. Uygur Kağanlığını her yönden geliştiren, yükselten Bayan Çor Kağan 759 yılında ölünce yerine oğlu Bögü geçti. Bu Kağan adına 759 yılında Moğolistan'ın Moğoltu Irmağı, Orgutu Dağı, Şine Usu Gölü civarında bir yazıt dikilmiştir. Yazıtta Bayan Çor Kağan'ın zaferleri, başarıları anlatılmaktadır. 9.5. Bögü Kağan'ın maniciliği kabulü. Bögü Kağan'ın taşıdığı Bögü adı, filozof, akıl ve feraset sahibi, alim, sihirbaz anlamlarını taşımaktadır. Bir başka ünvanı Tanrı'da kut bulmuş, il tutmuş, ilkülük bilgeydi. Çin kaynaklarında Yeni Kağan'ın adı önce İtiçiyen, sonra Moyu olarak yazılmıştır. Bögü Kağan, Çin'e karşı uyguladığı devlet politikasında değişiklik yapmaya karar verdi. Çin'deki Tang Hanedanı'na Asi Shi Chaoyin'in gönderdiği elçilere yüz vermediği gibi hakaret de etti. Buna karşılık Çinli elçi eski dostluklarından verilen hediyelerin çokluğundan bahsederek onu etkilemeye çalıştı. Hatta daha önce Çin'de savaşan Yap Gu'nun yanında yeni imparatorun bulunduğunu dahi vurgulamıştı. Bu arada Çin'in kuzey sınırları Uygurlar tarafından düzenlenen akınlara maruz kalmıştı. Ancak Çin'in daha derinlerine girme işi Puku Huaye En tarafından engellendi. Çünkü bu ülkeyi yakından tanıyan Puku Huaye En, Uygurların menfaatine değil zararına sonuçlar çıkacağını biliyordu. Çin'in zenginliği, kalabalık ve geniş yapısı aynı zamanda kültürü kuzeyden gelen kavimleri yutuyordu. Söz konusu akınlardan sonra sakinleşen Uygurlar ordularını yeniden düzenlediler. Artık Tang Hanedanı'na yardıma gelmeye niyetlenmişlerdi. Puku Huayi En, Doğu kanadının idarecisi tayin edilirken bundan Uygur askerlerinin geçtikleri yerleri yağmalamamaları için Çinliler ordunun yolunu değiştirmeye çalışıyorlardı. Netice, Bögü Kağan, Sarı Irmağın kuzeyindeki Shao Chu'da konakladığında yanındaki Tang Velihadı ve kumandanları tören dansı yapmadıkları için azarlayarak tam anlamıyla Çin üzerinde hakim olduğunu gösteriyordu. O sırada Uygurlara ihtiyacı olan Çinli devlet adamları uğradıkları hakaretlere ses çıkaramamışlardı. Arkasından Puku Huaye En, Uygur kuvvetlerine kumanda ederek Tang Hanedanı'na karşı Asi Shi Chaoyi'yi bozguna uğrattı. Bu isyanın bastırılması karşılığında Tang İmparatoru Tayi Tusung, Kağan'a birçok hediyeler gönderdiği gibi ayrıca yıllık 2000 ailenin vergi gelirini Uygurlara yollamaya da razı olmuştu. 762'deki bu seferin Uygur tarihinde bir başka etkisi daha gerçekleşmiştir. Söz konusu seferler esnasında Mani rahipleri Bögü Kağan ile tanışmışlar, onu etkileyerek onunla birlikte 4 rahipleri Uygur başkentine gelmişlerdir. Rahiplerin kendisine Mani dini hakkında anlattıklarına hayran kalan Bögü Kağan, hayvansal gıdalar yemeyi yasaklayan, savaşçılık duygusunu zayıflatan bu dini resmen kabul etti. Kağan'ın hedefi, Uygurların bozkır hayatını bırakıp şehirli olmalarını sağlamak, dolayısıyla ülkesini daha mamur ve refah içinde yaşanan hale getirmekti. Bögü Kağan, Manihaizmi kendi halkına kabul ettiren ilk ve tek hükümdar, Orta ve Doğu Asya'da başka örneği yoktur, olarak göze çarpmaktadır. Fakat onun bu dine neden sempati duyduğu anlaşılamamaktadır. Luoyang'ın Asi Anlushan'ın elinden kurtarılması esnasında 762 Kasım'ından 763 Şubat'ına kadar şehrin yakınında kalan Uygur askerleri etrafı yağmalamışlardır. Bu sırada Maniheis rahiplerle tanışan Bögü onları Karabalsagun'a dönerken yanında götürmüştür. Götürülen 4 rahibin en ünlüsü Jüeyi Hisi, nüfuz edici ve kar sükunet adlı biriydi. Karabalsagun'da Uygur devleti adamları arasında bu dinin kabulü hakkında uzun tartışmalar meydana geldi. Kabulüne karşı çıkan devlet adamlarını adı geçen rahip ikna ederek susturmuştu. Daha sonra Kağan, devlet adamlarını onlu gruplara böldü ve her grubun başına birini getirerek geri kalan 9'unun eğitimini verdi. Daha önce Bozkırlı Türkler arasında Budizm denemeleri gerçekleşmişti. Belki de siyasi açıdan düşünülerek Çin'deki Budizm'e karşı Manihaizmin tercih edilmiş olma ihtimali de vardır. Çünkü en büyük rakip Çin'in Budist kültürü her an Uygurların asimilasyonu açısından tehlikeli olabilirdi. 23. ayrımın sonu. Sayfa 204.